Ayrı 27. Şeytan Seçeneği. Frederick Forsyth. Sayfa 277. Suffolk kıyısında Felixstowe'da İngiliz kıyı koruma memuru telsiz aygıtının başından kalkıp telefonu açtı. "Bana Londra'da çevre bakanlığını bağlayın," dedi operatöre. Freya ile Mars kontrol arasındaki konuşmaları dinlemiş olan yardımcısı, "Hollandalıların başı iyice belada," diye söylendi.
"Başı belada olanlar yalnız onlar değil, haritaya bak hele."
Duvarda Kuzey Denizi ile Manş Denizi'nin kuzey ucunu kapsayan bir harita asılıydı. Suffolk kıyıları da Maas Halicinin hemen karşısına düşüyordu. Kıyı koruma memuru Freya'nın yerini işaretlemişti. İki ülkenin tam ortasındaydı.
"Bir patlama olursa bizim kıyılar da Hull'dan Southampton'a kadar bir karış petrol altında kalır," dedi.
Birkaç dakika sonra Londra'da bakanlığın petrol sızma tehlikesi bölümü memurlarından biriyle konuşuyordu. Söyledikleri Londra'daki ilk sabah çayının soğumasına yol açmıştı. Dirk Van Gelder başbakanı görevine gitmek üzereyken evinde yakalamıştı. Liman İdaresi Müdürü'nün telaşı başbakanlıktaki genç yardımcının telefonu başbakana bağlamasını sağladı.
"Alo, ben Jay Grayling," dedi başbakan. Van Gelder'i dinledikçe yüzünün hatları kasılıyordu.
"Kim bunlar?" diye sordu.
"Bilmiyoruz, Kaptan Larsen daha önceden hazırlanmış bir bildiriyi okuyordu. Bildiri metninden ayrılması ya da soruları yanıtlaması yasaktı.
Baskı altındaysa patlayıcıların yerleştirildiğini söylemek zorunda kalmış olabilir. Belki de bir blöftür bu."
"Sanmıyorum efendim. Ses bandını size getirmemi ister miydiniz?"
"Evet, derhal doğruca başbakanlığa gel."
Grayling telefonu kapatıp arabasına yürürken düşünüyordu. Eğer tehdit gerçekse bu parlak yaz sabahı görev döneminin en kötü bunalımını da birlikte getirmiş olacaktı. Arkasında polis arabası olduğu halde yola çıkınca öncelikleri düşündü. Derhal bir kabine toplantısı yapılmalıydı. Basın da haberi almakta gecikmeyecekti. Gemi ile kıyı arasındaki konuşmaları pek çok kişi dinlemiş olmalıydı. Biri öğlene kadar basına durumu yetiştirirdi. Elçilikleri aracılığıyla çeşitli yabancı hükümetlere de haber vermek zorundaydı. Bir de bunalımı kaldırmak için uzmanlar komitesi kurulmasına yetki vermeliydi. Birkaç yıl önce Güney Molukkalıların uçak kaçırmalarından sonra böyle bir uzmanlar kurulu oluşmuştu. Başbakanlık binasının önünde durduklarında saatine baktı. Tam 9:30'tu.
Bunalım İdare Komitesi fikri henüz dile getirilmese de Londra'da da düşünülmekteydi. Çevre Bakanlığı Müsteşarı Sir Rupert Mosbank, kabine sekreteri Sir Julian Flannery ile telefonda konuşuyordu.
"Henüz çok erken kuşkusuz," dedi Sir Rupert. "Kim olduklarını, kaç kişi olduklarını, gemide gerçekten bomba bulunup bulunmadığını bilmiyoruz. Ancak o miktarda ham petrol denize yayılacak olursa bu gerçekten pis bir iş olur."
Sir Julian birinci kattaki çalışma odasının penceresinden Whitehall'a bakarak düşündü.
"Beni bu kadar çabuk aradığına sevindim Rupert. Bir an önce başbakana haber versem iyi olacak. Bu arada sen de bir önlem olarak teknenin patlaması olasılığına karşılık 2-3 uzmana bir rapor hazırlat. Petrolün denize yayılması, kaplayacağı alan, akıntı durumu, hızı, bizim kıyılarımızın etkilenecek bölümleri falan. Başbakanın bunu isteyeceğinden eminim."
"Hazır bile dostum."
"Yaşa," dedi Sir Julian. "Bunu isteyeceğini sanıyorum. Hep öyle yapar."
Sir Julian, 3 başbakanın hizmetinde çalışmıştı. Bunlardan sonuncusu en sertti ve en dediğim dedikti. Başbakanın adı Bayan Joan Carpenter'dı. Kabine sekreteri, birkaç dakika sonraki randevusuna yetişmek için parlak güneşli sabah havasında Downing sokağı 10 numaraya kararlı ama yavaş adımlarla yürümeye başladı. Başbakanın odasına girdiğinde kadın saat 8'den beri olduğu gibi masasının başında çalışıyordu. Bir sehpa üzerinde bir kahve takımı duruyor, yerde de 3 kırmızı evrak kutusu açık bekliyordu. Sir Julian kadına hayrandı. Başbakan evrakları bir kağıt parçalayıcısı hızıyla okuyup işleme koyardı. Saat 10'da hepsi okunmuş, kimi onaylanmış, kimi reddedilmiş, kimisi hakkında da ek bilgi istenmiş olurdu.
İyi sabahlar Sayın Başbakanım.
İyi sabahlar Sir Julian. Güzel bir gün.
Öyle efendim. Ancak güzelliğinin yanında kötü haberler de var.
Kadının işareti üzerine oturan Sir Julian, Kuzey Denizi'ndeki olayı bildiği kadarıyla anlattı.
Eğer gerçekse bu tanker büyük bir çevre kirlenme felaketi yaratabilir dedi başbakan.
İçinde sanayide kullanılan patlayıcı maddeler de olduğu sanılan böylesine dev bir teknenin batırılıp batırılmayacağını da pek bilmiyoruz. Ancak bu konuda değerlendirmede bulunabilecek insanlar vardır efendim.
Bunun olabileceğini düşünerek bir bunalım idare komitesi kurup ortaya çıkacak sorunları araştırmak yerinde olur sanırım. Eğer gerçekleşmezse biz de gerçekçi bir deney kazanmış oluruz.
Sir Julian kaşlarını kaldırdı. Bir deney olarak bir düzine bakanlığı alt üst etmek aklına gelmemişti. Kendine özgü hoş bir yanı vardı bu düşüncenin. Başbakan ile başbakanlık sekreteri 30 dakika süreyle Kuzey Denizi'nde büyük bir tanker korsanlığı yer aldığı takdirde ne gibi profesyonel bir uzmanlar kuruluna gereksinim duyulacağını konuştular.
Lloyd Sigorta şirketi tarafından sigortalanmış olan tankerin planları şirkette olmalıydı. British Petrol Deniz Bölümü'nün tanker yapımcı uzmanları bu planları inceleyip böyle bir uygulanabilirlik konusunda rapor hazırlayabilirdi.
Petrol sızması konusunda Ticaret ve Sanayi Bakanlığı ile Tarım ve Gıda Bakanlığı'nın ortaklaşa kullandıkları Warren Springs Laboratuvarı'nın kıdemli araştırma analizcisinden yararlanabilirlerdi. Savunma Bakanlığı'ndan patlayıcı maddeler uzmanı bir istihkam subayı istenebilirdi. Çevre Koruma Bakanlığı'nda felaketin Kuzey Denizi ekolojisinde yaratacağı sorunların çapını saptayacak uzmanlar vardı. İngiltere kıyılarındaki kılavuzluk hizmetlerinin baş yetkilisi olan Trinity House'tan akıntılar ve hızları konusunda bilgi alınabilirdi. Yabancı ülkelerle ilişkiler bir gözlemci gönderecek olan Dışişleri Bakanlığı'na düşüyordu. Saat 10.30'da liste tamamlanmış gibiydi. Sir Julian gitmek üzere hazırlandı.
Hollanda hükümetinin bu olayla başa çıkabileceğine inanıyor musunuz diye sordu başbakan.
Şu anda bu konuda bir şey söylemek için çok erken efendim. Teröristler şu anda tam öğle üzere yani 90 dakika sonra isteklerini Bay Grayling'e bildirmek istiyorlar. Lahey'in sorunun üstesinden gelebileceğine inanacağından kuşkum yok. Ancak teröristlerin istekleri yerine getirilemezse ya da teknede bir patlama olursa o zaman bir kıyı ülkesi olarak biz de işe karışmış olacağız.
Ayrıca Avrupa'da petrol sızma ve yayılmalarına karşı en ilerlemiş tekniğe sahip olduğumuza göre Kuzey Denizi'ndeki müttefiklerimiz bizi yardıma çağırabilirler.
Şu halde ne kadar önce hazırlanırsak o kadar iyi dedi başbakan.
Son bir şey daha var Sir Julian. Belki buna hiç gerek kalmayacak ama teröristlerin istekleri kabul edilemeyecek şeylerse mürettebatı kurtarmak ve patlayıcıları etkisiz duruma getirmek için tankere bir baskın düzenlenmesi de söz konusu olabilir.
Sir Julian ilk kez o an huzursuzluğa kapıldı. Yaşamı boyunca hep devlet hizmetinde bulunmuştu. Oxford'dan mezun olalı beri, konuşulan ve yazılan sözün zamanı gelince pek çok sorunun çözülebileceğine inanırdı, şiddetten nefret ederdi.
Bu son çare olur ancak efendim, buna sert seçenek adı verildiğini biliyorum.
İsrailliler Entebbe'de uçağa baskın yaptılar dedi başbakan, Almanlar da Mogadişu'da, Hollandalılar başka seçenek bulamayınca Assen'de trene saldırdılar. Böyle bir şey olabilir yine.
Belki de olabilir efendim.
Hollanda deniz piyadeleri böyle bir görevi başarabilirler mi?
Sir Julian sözcüklerini dikkatle seçti. Denizde bulunan bir tekneye baskın için helikopter inişinin uygun olacağını sanmıyorum. Güverte nöbetçileri tarafından derhal görülür. Ayrıca geminin radarı da sürekli tarıyordur çevresini. Aynı biçimde bir gemiyle yaklaşmak da söz konusu olamaz. Bu ne beton pist üstünde bir uçak ne de yerinde duran bir trendir efendim. Karadan 25 mil uzakta bir tekne var önümüzde.
Bu kadarının kadını durdurmaya yeteceğini umuyordu Sir Julian.
Ya silahlı dalgıçlar ve balık adamlara ne dersiniz?
Sir Julian gözlerini kapattı. Silahlı balık adamlara.
Şu politikacılar da çok roman okuyorlardı galiba.
Silahlı balık adamlar mı Sayın Başbakanım?
Masanın öte tarafındaki masmavi gözler bir an bile yüzünden ayrılmamıştı. Bu konuda Avrupa'nın en ileri tekniğine sahip ülke olduğumuzu sanıyordum.
Bu doğru olabilir efendim.
Bu sualtı uzmanları kimlerdir?
Özel tekne servisi Sayın Başbakanım.
Whitehall'da özel servislerle bağlantıyı kim kurar?
Savunma Bakanlığında Holmes adında bir deniz piyade albayı vardır.
Sir Julian durumun giderek kötüye gittiğini görüyordu. Özel hava servisinin bir kolu olan ÖTS'nin karada üstlenmiş bölümü Mogadishu'da Almanlara yardım için kullanmışlardı. Harold Wilson bu gözünü budaktan sakınmayan insanların oynadıkları öldürücü oyunların ayrıntılarını dinlemeye bayılırdı. Şimdi James Bond türü bir oyuna yeniden başlayacaklardı.
Albay Holmes Bunalım İdare Komitesi'ne danışman olarak katılsın dedi başbakan.
Baş üstüne efendim.
Unicorn'da hazırlansın. Teröristlerin istekleri açıklanınca toplantıya başkanlık etmek istiyorum.
Kuzey Denizi'nin 300 mil ötesinde Hollanda'da epey telaşlı bir sabah sürüp gitmekteydi. Deniz kıyısındaki başkenti Lahey'de Başbakan Jan Grayling ve yardımcıları Londra'da Bayan Carpenter'ın düşündüğü bunalım idare komitesini toplamaya çalışıyorlardı. Gerekli olan ilk şey Freya gibi dev bir teknede oluşacak bir zararın insan ve çevre açısından ne denli bir felakete yol açacağının kesin sınırlarını saptamak ve Hollanda hükümetinin elindeki çeşitli seçenekleri gözden geçirmekti. Bu bilgileri elde edebilmek için özel bilgilerle donanmış uzmanlar çağrılmaktaydı. Ulaştırmacılık, petrol sızması, akıntı ve hızı, yönü, hava durumu ve hatta askeri seçenekler gözden geçirilmeliydi. Freya'dan saat 9'da gelen bildirinin kasetini vermiş olan Dirk van Gelder, Jan Grayling'in önerisi üzerine Freya'dan saat 12'den önce bir haber alınması olasılığına karşı Maas kontrole dönmüştü. Saat 10.30'da Harry Wennerstrom'un telefonuna çıkan da o oldu. Rotterdam Hilton'undaki dairesinde kahvaltısını bitirmiş olan yaşlı tanker kralının teknesinin başına gelen felaketten haberi yoktu. Kimse kendisine durumu bildirmeyi akıl edememişti. Wennerstrom o anda iç kanala yaklaştığını tahmin ettiği Freya'nın durumunu öğrenmek için Maas kontrolü arıyordu. Denizin yükseldiği öğle saatinde tankerin limana girişini görmek için seçkin dostlarıyla birlikte Rotterdam'dan çıkmaya hazırlanmıştı. Van Gelder yaşlı adamı daha önce aramadığı için özür dileyerek o sabah 7.30 ve 9'da olup bitenleri anlattı. Hattın Hilton ucunda uzun bir sessizlik oldu. Wennerstrom'un ilk tepkisi korsanların işgalinde olan tankerin 140 milyon dolarlık petrol taşıyan 170 milyon dolar değerinde bir tekne olduğunu söylemek olabilirdi. Ancak sonunda söyledikleri adamın karakterine ayna tutmuş oluyordu. Bay van Gelder, orada 30 gemicim var. Bakın size şu anda söylüyorum. Eğer teröristlerin istekleri yerine getirilmediği için onlardan birine bir şey olacaksa bundan Hollanda yetkililerini sorumlu tutacağım. Gençliğinde gemi komutanlığında bulunmuş olan van Gelder, Bay Wennerstrom, elimizden gelen her şeyi yapıyoruz dedi. Teröristlerin istekleri üzerine tankerin çevresi trafikten temizlendi. İlk istekleri tam olarak yerine getirildi. Başbakan şimdi Lahey'deki odasında yapılacak şeyleri gözden geçiriyor. Saat 12'de de burada olacak. Harry Wennerstrom telefonu kapatıp pencereden düşlerindeki gemisinin silahlı teröristlerin işgalinde yattığı batı yönüne baktı. Sekreterlerinden birine Maas kontrole gidecek konvoyu iptal edin dedi. Şampanyalı öğle yemeği ile bu akşamki ziyafeti de iptal edin. Basın toplantısını da ben gidiyorum.
Nereye efendim diye şaşıran sekreter sordu.
Maas kontrole yalnız gideceğim. Garaja indiğimde arabam hazır olsun.
Yaşlı adam başka hiçbir şey söylemeden çıkıp asansöre doğru yürüdü. Freya'nın çevresindeki deniz boşalıyordu.
Flamborough ve Felixstowe'daki İngiliz meslektaşlarıyla birlikte çalışan Hollandalı deniz trafik kontrol memurları gemileri Freya'nın en yakını 5 mil batısında olan batı yönündeki hatlara kaydırmaktaydılar. İşgal edilen geminin doğusundaki kıyı trafiği durdurulmuştu. Europort ve Rotterdam'a giriş çıkışlar yasaklanmış, gemiler ya durduruluyor ya gerisin geriye çevriliyordu. Maas kontrolü yağan öfkeli sesler bir açıklama istiyorlar, kendilerine acil bir durum nedeniyle koordinatları okunan deniz bölgesine girmemeleri bildiriliyordu. Basını habersiz kılmak olanaksızdı. Teknik ve denizcilik dergilerinin dışında yabancı ülkelerin büyük günlük gazetelerinin denizcilik muhabirleri o öğleden sonra Freya'nın limana girişini izlemek üzere Rotterdam'a dolmuşlardı. Hook'a gidişin iptali üzerine saat 11'de artık iyice meraklanmışlardı. Ayrıca deniz konuşmalarını dinleyen sayısız amatör telsizcinin gazete idarehanelerine yağdırdıkları telefonların haberlerini de almaya başlamışlardı. Saat 11'den sonra Harry ve Nerstrom'un oteldeki dairesine telefonlar başlamıştı. Ancak adam yerinde yoktu ve sekreterleri de nereye gittiğini bilmiyorlardı. Maas kontrole gelen telefonlara da Lahey'in aranması söyleniyordu. Hollanda'nın başkentinde telefon memurları telefonları başbakanın özel basın sekreterine bağlıyorlar. O da Bay Grayling'in emirleri üzerine gazetecileri elinden geldiğince atlatmaya çalışıyordu. Bu haber kıtlığı gazetecileri çok şaşırttığı için yazı işleri müdürlerine Freya'da garip bir şeyler olduğunu bildirmişlerdi. Yazı işleri müdürlerinin gönderdiği diğer muhabirler de sabah boyunca Maas kontrolün dışında toplandılar. Diğer bir bölümü de Lahey'de çeşitli bakanlıkların bu arada başbakanlığın önünde birikmişlerdi. Der Telegraph gazetesi amatör bir telsizciden aldığı haberden Freya'nın teröristlerin eline geçtiğini ve bunların isteklerini öğlen saat 12'de bildireceklerini öğrenmişti. Yazı işleri müdürü hemen 20. kanalın dinlenmesini ve tüm konuşmaların banda geçirilmesini istedi. Jan Greiling ise Batı Alman Büyükelçisi Konrad Voss'a kendisi telefon edip durumu anlattı. Voss hemen Bonn'a telefon etti ve yarım saat sonra Hollanda Başbakanı'na teröristlerin istediği gibi saat 12'de kendisiyle birlikte Hook'a gideceğini bildirdi. Federal hükümet elinden gelen her şeyi yapmaya hazırdı. Hollanda Dışişleri Bakanlığı durumla yakından uzaktan ilgili ülkelerin büyükelçilerine de haber vermişti. Bayrağını taşıdı ve mürettebatı İsveçli olduğu için İsveç'e, yine gemide denizcileri bulunan Norveç, Finlandiya ve Danimarka'ya, 4 gemici ABD pasaportları taşıdıkları ve 2 uyruklu oldukları için Birleşik Devletler'e, bir kıyı ülkesi olduğu ve Lloyd Sigorta şirketi yüzünden İngiltere'ye ve hepsi de aynı kıyı bölgesinin ülkeleri olan Belçika, Fransa ve Batı Almanya'ya. 9 Avrupa başkentinde bakanlıklar ve devlet daireleri arasında, sigorta şirketlerinde, denizcilik acentelerinde, gazetelerde telefonlar çalıp duruyordu. Harry Wennerstrom Hook yolunu yarılamışken aklına bir fikir geldi. Araba otoyolda Schiedam'dan geçerken özel jetinin Schiedam Belediye Havaalanı'nda beklediğini anımsamıştı. Arabadaki telefondan hala Hilton'daki dairede arayanlara yanıt vermeye çalışan sekreterini aradı. 3. arayışında bağlantı sağlanınca kadına pilotu için bir dizi emir yağdırdı.
''Son bir şey daha var.'' dedi. ''Alesund polis müdürünün adını ve telefon numarasını istiyorum.'' ''Evet, Norveç'te Alesund. Adamı bul ve ben telefon edinceye kadar yerinden ayrılmamasını söyle.''
Lloyds'un haber alma bölümü de durumu saat 10'dan az sonra öğrenmişti. Saat 9'da Maas halicine girmek üzere olan bir İngiliz şilebi Freya'dan Maas kontrolü yapılan çağrıyı duymuş, telsizci tüm konuşmayı steno ile yazıp kaptanına göstermişti. Birkaç dakika sonra aldığı kaydı Rotterdam'daki acentesine bildiriyordu. Haber oradan Londra'daki merkez bürosuna, oradan da Lloyd'un Essex'teki merkezine iletilmişti. 25 ayrı sigorta şirketinin müdürlerine durum bildirilmişti bundan sonra. Freya'yı 170 milyon dolara sigorta eden bir konsorsiyumdu. Clint Blake'in Texas'ta 1 milyon ton petrolünü sigorta eden şirketler grubu da epey büyüktü.
Ancak Freya ve yükünün değerine karşılık en büyük sigorta geminin tayfaları ve çevre kirlenmesi tazminatı için yapılmıştı. Zarar ve ziyan sigortası Freya havaya uçurulduğu takdirde o güne kadar ödenen en büyük sigorta bedeli olacaktı. Öğleden az önce Lloyds'un genel müdürü Kent'e tepeden bakan bürosunda oturmuş önündeki kağıda bir takım hesaplar yapıyordu. Özel danışmanına işler sarpa sararsa 1 milyar dolar söz konusu dedi. Bu adamlar da kim acaba?
27. ayrımın sonu. Sayfa 286.